Ayrım 31, sayfa 428, Hipnozcu, Lars Kepler. Terapi odasına girerken Marek bana engel oldu. Kapının önünde dikilmiş, boş, uzak bir gülümsemeyle bakıyordu.
İçeride biraz eğleniyoruz dedi.
Ne yapıyorsunuz?
Özel bir parti.
İçeride biri bağırdı. Bırak gireyim Marek dedim.
Doktor şimdi olmaz dedi sırıtarak.
Onu itmemde kapı açıldı. Marek dengesini kaybetti. Kapının tokmağına tutunmaya çalışırken yere düştü.
Şaka yapıyordum dedi. Yalnızca bir şakaydı Tanrı aşkına.
Bütün hastalar gözlerini bize dikmişlerdi. Donmuş gibiydiler. Hallerinde bir tuhaflık vardı. Sibel'in dudakları yarı aralık, gözleri yaş doluydu. Marek kalkıp üzerini temizledi. Eva Blau gelmemişti. Yeni seans için hazırlık yaptım. Kamerayı ayarladım. Kulaklığı takıp mikrofonları kontrol ettim. Charlotte'un Lydia'ya gülümsediğini gördüm.
Kesinlikle diye neşeyle bağırdı. Çocuklar her zaman öyledir. Örneğin benim Casper, örümcek adam diyor da başka bir şey demiyor.
Anladığım kadarıyla şu örümcek adama bütün çocuklar deli oluyor dedi Charlotte.
Casper'ın babası yok. Belki örümcek adam onun için rol modeldir diyen Lydia kocaman bir kahkaha attı. Ama biz iyiyiz diye devam etti. Son günlerde biraz kavga ettik ama yine de gülmeyi ihmal etmedik. Yaptığım her şeyi kıskanıyor sanki. Eşyalarımı parçalamak istiyor. Telefonda konuşmamı istemiyor. En sevdiğim kitabı tuvalete attı. Bana bağırıyor. Sanırım bir şey oldu ama bana söylemiyor.
Charlotte'un yüzüne endişeli bir ifade yerleşti. Yussi yüzünü buruşturdu. Marek Pierre'e tuhaf bir işaret yaptı. Hazırlıkları tamamladıktan sonra gidip yerime oturdum. Hastalar da gelip yerlerini aldılar.
Sıra bende diyen Yussi perili evi anlatmaya başladı.
Güney Laponya'nın Dorothea yerleşim yerindeki bu ev baba eviydi. Samerlerin 70'li yıllara kadar geleneksel kulübelerinde yaşadığı geniş bir bölgeydi burası.
Cübdiyernen Gölü'ne çok yakın bir yer dedi Yussi. Tomruk taşınan yollar var. Yazın çocuklar yüzmeye gelirler. Necken onları çok heyecanlandırıyor.
Dipnot Necken, İsveç ve Norveç söylencelerinde kurbanlarını değişik yöntemlerle cezbedip kendine doğru çektikten sonra boğan erkek su yaratığı.
Necken mi dedim? İnsanlar 300 yıldan daha uzun bir süre Cübdiyernen gölü kıyısında oturup keman çalarken görmüşler onu.
Ama sen görmedin.
Hayır dedi kocaman bir gülümsemeyle.
Peki ormanda bütün yıl ne yapıyorsun diye sordu Pierre.
Eski araba ve otobüsleri satın alıp tamir ediyor, sonra da satıyorum. Evin önündeki arazi hurdalığa döndü.
Büyük bir ev mi diye sordu Lydia.
Hayır ama yeşil. Babam bir yaz boyadı. Tuhaf bir açık yeşile. Niçin böyle yaptı bilmiyorum. Belki de boyayı birinden aldı.
Yussi sustu. Lydia gülümsedi ona. Grubu rahatlatmakta zorlanıyordum. Belki Maya'dan dolayı çektiğim vicdan azabından, belki Marek'e karşı fazlasıyla sert davrandığımdandı. Ama gruba bir şey olduğunu düşünüyordum. Benim bilmediğim bir şey. En dibe dalabilmemiz için sarkacın birkaç kez derinlerde salınması gerekiyordu. Yussi'nin alt dudağı öne çıktı, yanakları sarktı.
Avcı kulesinde olduğumu düşünmeni istiyorum dedim.
Yussi fısıldayarak tüfeğin geri tepip dipçiğin omzuna çarptığı ve omzunun hala acıdığını söyledi.
Avcı kulesinde misin diye sordum.
Yüksek çayırları don vurmuş dedi yavaşça.
Etrafına bak yalnız mısın?
Hayır.
Kim var?
Bir karaca. Kara ormanın kenarında bağırıyor, yavrusunu arıyor.
Peki kulede yalnız mısın?
Ben tüfeğimle hep yalnızım.
Tüfeğin geri teptiğini söyledin, ateş mi ettin?
Ateş etmek mi?
Başıyla uzak bir yerleri işaret etti.
Hareketsiz bir hayvan dedi usulca, birkaç saattir. Ama diğerleri hala kanlı otların üzerinde çırpınıyor, gittikçe yoruluyorlar.
Sen ne yapıyorsun?
Bekliyorum, ormanın kenarında yeni bir hareket fark ettiğimde hava kararmaya başlamıştı. Hayvanın bir ayağına nişan alıyorum. Sonra vazgeçip namluyu kulağına çeviriyorum. Küçük siyah burnuna, dizine, tüfeğin dipçiği yine omzuma çarptı. Sanırım bacağından vurdum.
Şimdi ne yapıyorsun?
Yussi uzun süre derin derin soludu.
Henüz eve gidemem dedi sonunda. Arabaya gidiyorum. Tüfeği bagaja bırakıp küreyi alıyorum.
Küreyi ne yapacaksın? Sorumu tartıyormuş gibi bir süre bekledikten sonra alçak sesle cevap verdi.
Hayvanı gömüyorum.
Sonra karanlık bastı arabaya gidiyorum. Termosu alıp kahve içiyorum. Eve döndüğünde ne yapıyorsun?
Çamaşırhanede soyunuyorum.
Neler oluyor?
Televizyonun karşısındaki kanepeye oturuyorum. Tüfek yerde duruyor. Dolu. Birkaç adım ötede. Sallanan koltuğun önünde.
Ne yapıyorsun Yussi? Evde kimse yok mu?
Gunilla önceki yıl taşındı. Babam 15 yıl önce öldü. Ben sallanan koltuk ve tüfekle yalnız başıma yaşıyorum.
Televizyonun karşısında kanepede oturuyorsun dedim.
Evet.
Şimdi bir şey oluyor mu?
Şimdi o bana döndü.
Kim?
Tüfek.
Yerde değil mi?
Başını sallayıp suslu dudakları gerilmişti. Sallanan koltuk gıcırdıyor dedi. Gıcırdıyor ama bu defa bir şey yapmıyor.
Yusuf'un ağır yüzü birden gevşedi ama bakışları hala parlak, uzak ve içe dönüktü. Ara vermenin zamanı gelmişti. Onları hipnozdan çıkarttım ve her biriyle bir çift laf ettim. Yussi bir örümcek hakkında bir şeyler mırıldanıp tekrar içine kapandı. Sibel sigara odasına giderken ben de tuvalete gittim. Geri döndüğümde Lydia safranlı galeta kutusu açmış herkese ikram ediyordu. Bir jestle Marek'ten birkaç tane almasını isterken tamamen organik dedi. Gülümseyen Charlotte elindeki galetanın ucundan küçük bir parça ısırdı.
''Bunları kendin mi yaptın?'' diye sordu Yussi beklenmedik bir tebessümle. Sanki dilinden ağır, yüzüne yumuşak bir ışık yayılmıştı. ''Neredeyse yetişemiyordum.'' dedi Lydia başını sallayarak. ''Oyun parkında bir sorun yaşadım.''
Sibel kıkırdadı ve birkaç ısırıkla galetasını bitirdi.
Casper'ın işleri işte her zaman yaptığımız gibi bu sabah da Casper'la oyun parkına gitmiştik. Yanıma bir kadın geldi. Casper'ın kürekle kızının sırtına vurduğunu söyledi.
Kahretsin dedi Marek fısıltıyla.
Donup kaldım dedi Lydia.
Bu tür durumlarda ne yapılır diye sordu Charlotte nazikçe. Bir galete daha alan Marek Lydia'yı öyle bir ifadeyle dinliyordu ki acaba aşık mı oldu diye düşünmekten kendimi alamadım.
''Bilemiyorum. Kadına bu meseleyi önemsediğimi söyledim. Evet, gerçekten çok rahatsız olmuştum. Kadın o kadar çok üzülmememi söyledi. Belki kazayla vurmuştur.'' dedi.
''Elbette.'' dedi Charlotte. ''Çocuklar oyun oynarken pek dikkatli davranmazlar.''
''Ama Casper'la konuşacağımı söz verdim. Bu işi halledeceğimi söyledim kadına.''
''Güzel.'' diye başını salladı Yusuf.
''Kadın Casper'ın çok tatlı bir çocuğa benzediğini söyledi.'' diye ekledi Lydia gülümseyerek.
Sandalyeme oturup notlarımı karıştırdım. Bir an önce ikinci seansa geçmek istiyordum. Yine Lydia'nın sırasıydı. Göz göze geldik. Lydia gülümsedi. Herkes susmuştu. Beklenti dolu bir suskunluk. İşime başladım. Karanlık bir sessizlik giderek yoğunlaşıyor, kalp atışlarımızı izliyordu. Her nefeste daha aşağıya doğru daldık. Giriş evresinden sonra kelimelerim aşağı doğru rehberlik yaptı. Bir süre sonra Lydia'ya döndüm. Daha derinlere iniyor, dikkatle batıyorsun. Gevşemiş, rahatlamışsın. Kolların ağır, bacakların ağır, göz kapakların ağır. Yavaşça soluyor ve benim sözlerimi sorgulamadan dinliyorsun. Kelimelerle kuşatılmışsın ve güvendesin. Lydia, düşünmek istemediğin şeye şu an çok yakınsın. Hakkında hiç konuşmadığın, yüzünü ondan çevirdiğin ve her zaman yumuşak ışığın yanında gizlenen o şeye çok yakınsın.
Evet diye iç çekerek karşılık verdi Lydia.
Şimdi oradasın dedim.
Çok yakınım.
Şu anda neredesin?
Evdeyim.
Kaç yaşındasın?
37.
Lydia'ya baktım, geniş ve pürüzsüz alnından, sevimli küçük ağzından ve hastalıklıymış gibi beyaz teninden ışık yansımaları geçti. 37 yaşına 2 hafta önce girdiğini biliyordum. Ötekiler gibi çok eski zamanlara değil, birkaç gün öncesine gitmişti. Neler oluyor, sorun ne diye sordum.
Telefon.
Telefonda ne var?
Çalıyor, bir daha çalıyor. Ayzıyı kaldırıp hemen geri kapattım.
Sakin olabilirsin Lydia. Yorgun görünüyordu, belki de kaygılıydı.
Yemek soğuyacak dedi. Mercimek çorbası ve ekmek yaptım.
Televizyonun önünde yiyecektim ama ne mümkün.
Çenesi titredi, sonra sakinleşti.
Biraz bekledim, sonra jaluziyi aralayıp caddeye baktım. Kimse yoktu, bir şey duymadım. Mutfak masasına oturdum, sıcak ekmeğe yağ sürüp biraz yedim. Ama iştahım yoktu. Aşağıya sohbet odasına indim, her zamanki gibi soğuktu. Eski deri kanepeye oturup gözlerimi yundum. Kendime gelmeli, gücümü toplamalıydım.
Sustu. Aramızdan bir parça deniz yosunu salınarak geçti.
Neden gücünü toplamalısın? Çünkü ayağa kalkabilmek ve üzerinde işaretler bulunan kırmızı Çin fenerinin altından kokulu mumlar ve parlatılmış taşların konulduğu tepsinin yanından geçebilmek için. Döşeme tahtaları esniyor, plastik halının altında gıcırdıyor.
Biri mi var orada diye alçak sesle sordum ama sorar sormaz da pişman oldum.
Sopayı aldım. Kapıyı açabilmek için halının üzerindeki kabarcığa bastırdım. Derin bir nefes alıp sakinleştim. İçeri girip ışığı yaktım. Casper gözlerini kırpıştırdı ama kalkmadı. Kovaya işemiş. Keskin bir koku var. Açık mavi pijamasını giymiş. Hızlı nefes alıyor. Parmaklıkların arasından sopayla dürttüm. İnliyor. Biraz kıpırdayıp doğruluyor. Fikrini değiştirip değiştirmediğini soruyorum. Başını gayretle sallıyor. Yemek tabağını kafesin içine itiyorum. Morina balığı parçaları pörsüyüp kararmış. Casper emekleyerek gelip yiyor. Memnun oluyorum. Tam birbirimizi anladığımız için ne kadar sevindiğimi söyleyecekken döşeye kusuyor.
Lydia'nın yüzü acıyla buruştu.
Ben de sanmıştım ki...
Dudakları gerildi, kenarları aşağı sarktı.
Ben bu işi hallettiğimizi sanıyordum ama başını salladı. Anlayamıyorum.
Dudaklarını yaladı.
Neler hissettiğimi anlıyor musun? Anlıyor musun ha? Özür diliyor. Ertesi günün pazar olduğunu tekrarlıyorum ona. Kendi kendimi tokatlayıp bana bak diye bağırıyorum.
Charlotte suyun içinde korkulu gözlerle Lydia'ya bakıyordu. Lydia dedim, şimdi korkmadan veya sinirlenmeden sohbet odasından çıkıyorsun. Sakinsin, toparlanmışsın. Bu derin rahatlıktan seni yavaşça yukarı doğru çıkaracağım. Yüzeye, açıklığa doğru. Sonra ötekileri hipnozdan çıkarmadan önce söylediklerin hakkında konuşacağız. Yalnızca sen ve ben.
Yorgun bir ifadeyle omurdandı.
Lydia, beni dinliyor musun?
Başıyla onayladı.
Geriye doğru sayacağım. Bir dediğimde gözlerini açacak ve tamamen uyanacaksın. 10, 9, 8, usulca yukarı doğru çıkıyorsun. Vücudun gevşemiş, rahatlamış. 7, 6, 5, 4, birazdan gözünü açacak ama sandalyende oturmaya devam edeceksin. 3, 2, 1, şimdi gözlerini aç, artık uyanıksın.
Bakıştık.
Lydia'nın yüzü buruşmuş kurumuştu. Beklediğim bir şey değildi bu. Anlattığı şeylerin etkisiyle hala ürperiyordum. Gizlilik kuralıyla bir suçu açıklama yükümlülüğü kıyaslandığında sessiz kalma zorunluluğunun artık geçerli olmadığı bir durum söz konusuydu. Üçüncü bir kişinin tehlike altında olduğu ortadaydı. Lydia dedim, sosyal işler müdürlüğüyle iletişime geçmem gerektiğini anlıyorsun değil mi?
Neden?
Anlattıklarından sonra buna mecburum.
Nasıl yani?
Anlamıyor musun?
Lydia dudaklarını büktü. Ben bir şey söylemedim.
Anlattıklarına göre...
Kapa çeneni diye kesti sözümü. Beni tanımıyorsun. Benim hayatım seni ilgilendirmez. Evimde ne yaptığıma karışma hakkın da yok.
Ama çocuğunla ilişkine dair bir takım şüphe...
Sana kapa şu çeneni dedim diye bağırdı ve odadan çıktı.
Lydia'nın Rotebro'daki büyük ahşap evinin 70-80 metre ilerisine, yüksek çalılardan oluşan bir çitin yanına park ettim. Sosyal İşler Müdürlüğü görevlendirecekleri kişinin Lydia'nın evine yapacağı ilk ziyarette benim de katılma talebimi kabul etmişti. Polise yaptığım ihbar bir miktar şüpheyle karşılanmış ama yine de bir ön inceleme başlatılmıştı. Yanımdan kırmızı bir Toyota geçip evin önünde durdu. O tarafa yürüdüm ve arabadan inen kısa boylu kadına kendimi tanıttım. Güçlü kuvvetli birine benziyordu. Posta kutusundan aslanmış reklam broşürleri sarkıyordu. Bahçenin alçak çit kapısı açıktı. Patikadan eve doğru yürüdük.
Bakımsız bahçede hiç oyuncak yoktu. Ne kum havuzu, ne yaşlı elma ağacından sarkan bir salıncak, ne de bir bisiklet. Bütün pencerelerin jaluzileri kapalıydı. Dış kapıya küçük, pürüzlü taş bir merdiven çıkıyordu. Camın arkasında bir hareket görür gibi oldum. Sosyal görevli zili çaldı. Bekledik ama kapı açılmadı. Görevli esneyerek saatine baktıktan sonra bir kez daha zile bastı ve arkasından kapı kolunu kontrol etti. Kapı kilitli değildi. Görevli kadın kapıyı açtı, başımızı uzatıp hole baktık. ''Merhaba'' diye seslendi sosyal görevli kadın. ''Lidya!'' İçeri girip ayakkabılarımızı çıkardık. Pembe duvar kağıtlı bir koridordan geçtik. Duvarlarda meditasyon yapan, başlarının etrafı güçlü ışık haleleriyle çevrili insan tabloları asılıydı. Yerde bir komodinin yanında pembe renkli bir telefon vardı. ''Lidya!'' Bir kapıyı açıp baktım. Dar merdivenlerden bodrum katına iniliyordu. ''Buradan'' dedim. Sosyal görevliyle birlikte aşağı dinlenme odasına indik. İçeride deri kaplı eski bir kanepe ve kahverengi fayanslarla kaplı bir masa vardı. Bir tepsiye kokulu mumlar, parlatılmış taşlar ve cam parçaları konulmuştu. Tavandan üzerinde işaretler bulunan koyu kırmızı bir Çin feneri sarkıyordu. Yerde plastik bir halı seriliydi, bir kapı vardı. Kalbim çarparak o kapıyı açmaya çalıştım. Plastik halıdaki büyük bir kabarcığa takıldı. Ayağımın ucuyla kabarcığa basıp açtım kapıyı ama kafes göremedim. Odanın ortasında ters çevrilmiş bir bisiklet duruyordu. Ön tekeri çıkarılmıştı. Yanında sert plastikten yapılma mavi bir alet çantası vardı. Lastik parçaları, yapıştırıcı ve İngiliz anahtarı. Birden yukarıdan gürültüler geldi. Üst kattaki odada biri yürüyordu. Hiç konuşmadan hemen yukarı çıktık. Mutfak kapısı aralıktı. Sarı muşamba zeminde ekmek dilimi ve ekmek kırıntıları vardı. ''Merhaba'' diye seslendi sosyal görevli. Mutfağa girdik, buzdolabının kapısı açıktı. Lidya dolaptan yayılan yumuşak ışığın önünde dikilmiş, başını yere eğmişti. Ancak birkaç saniye sonra elindeki bıçağı gördüm. Ucu tırtıklı, uzun bir ekmek bıçağıydı. Kolunu salıvermişti, eli titriyor, bıçak parlıyordu. Başını birden bana çevirdi. ''Seni burada istemiyorum'' diye tısladı. ''Tamam'' dedim kapıya doğru gerileyerek. ''Oturup biraz konuşalım mı?'' dedi sosyal görevli normal bir tonla. Ben koridora çıkarken Lidya'nın yaklaştığını gördüm. ''Erik'' dedi. Mutfak kapısını kapatırken Lidya birden bana doğru atıldı. Koridordan hızla hole açılan kapıya koştum. Kapı kilitliydi. Lidya tuhaf çığlıklar atarak yaklaşıyordu. Başka bir kapıyı açıp sendeleyerek oturma odasına girdim. Lidya peşimden geldi. Balkon kapısına koşarken bir sandalyeye çarptım. Balkon kapısının kolunu oynatmak mümkün değildi. Lidya elinde bıçak bana doğru koştu. Yemek masasının arkasına kaçtım. O peşimde masanın etrafında dolaşmaya başladık. ''Seni de atan'' dedi. Sosyal görevli koşarak içeri girdi. Nefes nefeseydi. Lidya dedi sert bir tonla, aptalca davranmayı bırak artık. Hepsi onun hatası dedi Lidya. Ne demek istiyorsun dedim, neymiş benim hatam? Bu dedi Lidya ve bıçağı boğazına çaldı. Elbisesine ve çıplak ayaklarına kanlar akarken gözlerime baktı. Dudakları titriyordu, bıçak yere düştü. Bir eliyle tutunacak bir yer arandı, olduğu yere çöktü. Annika Lorenzon huzursuz bir ifadeyle gülümsedi. Rainer bir masaya uzanıp bir bardak maden suyu doldurdu. Mavi ve altın renkli kol düğmeleri parladı. ''Seninle neden hemen konuşmak istediğimizi eminim anlıyorsundur'' dedi Peter Mellerstadt kravatını düzelterek. Bana verdikleri dosyayı açtım. Lidya benim hakkımda bir şikayet dilekçesi vermişti. Kendi kafamdan uydurduğum şeyleri itiraf etmeye zorlayarak onu intihara zorladığımı iddia ediyordu. Onu deney hayvanı gibi kullanmışım. Derin hipnoz sırasında beynine sahte anılar yerleştirmişim. Daha ilk günden insanların önünde yerle bir edene kadar acımasızca örselemişim. Kağıtlara baktım. Bu bir şaka, öyle değil mi dedim. Annika Lorenzon gözlerini kaçırdı. Swain Holstein ifadesiz bir yüzle ''Bu kadın senin aslan ve ciddi suçlamalarda bulunuyor'' dedi. ''Tamam da yalan söylediği apaçık değil mi?'' dedim sinirle. Hipnoz sırasında insanların zihnine anı yerleştirmek imkansızdır. Onları anılarına doğru yönlendiririm ama anı yaratamam. Onları kapıya kadar götürürüm ama o kapıyı kendim açamam.
Rainer Milch ciddi bir ifadeyle baktı bana.
Yalnızca şüphe bile senin bütün araştırmanı yerle bir edebilir, Eric. Durumun ehemmiyetini anlıyorsundur sanırım.
Öfkeyle başımı salladım.
Lydia'nın hipnoz altındayken oğluyla ilgili anlattığı şeylerin ciddiyetini düşünerek Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilişkiye geçmeye karar verdim. Onun bu şekilde tepki vermesi...
Ronnie Johansson sözümü sert çekerse, ama burada kadının hiç çocuğunun olmadığı yazıyor dedi, dosyaya parmağını vurarak.
Öfkeyle burnumdan solurken bana tuhaf bir bakış fırlatan Annika,
Eric, bu durumda kibirli davranmanın bir yararı yok dedi yavaş sesle.
Bu hastaneye geldiği ilk günden itibaren Lydia'nın oğluyla ilişkisi defalarca gündeme geldi dedim çarpık bir gülümsemeyle. Sadece terapi bağlamında değil. Ne zaman başkalarıyla konuşsa.
Annika masaya eğildi. Eric dedi usulca. Kadının oğlu yok. Hiç çocuğu olmamış.
Hiç çocuğu yok mu?
Hayır.
Ortadan bir sessizlik çöktü. Maden suyunda yüzeye doğru çıkan kabarcıkları izledim. Anlayamıyorum. Hala çocukluğumun geçtiği evde yaşıyor diye mümkün olduğunca sakin bir sesle açıklamaya çalıştım. Bütün ayrıntılar uyuyordu. İnanamıyorum.
İnanamıyor musun dedi Milch ama yanılmışsın.
Hipnoz altında böyle yalan söyleyemezler.
Belki hipnoz altında değildi.
Hayır hipnoz altındaydı bunu anlarım yüzü değişmişti.
Her neyse artık bunu konuşmanın anlamı yok testi kırılmış.
Eğer çocuğu yoksa bilemiyorum belki kendi çocukluğunu anlatıyordu. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Belki kendi çocukluk anılarıyla uğraşıyordu.
Bu söylediğin kesinlikle olabilir diye araya girdi Annika.
Ya da başka nedenler. Ama gerçek şu ki hastan intihara teşebbüs etti ve seni suçluyor. Biz bu meseleyi incelerken işten izin almanı öneriyoruz.
Solgun bir gülümsemeyle baktı Annika.
Her şey netleşecek Eric, bundan eminim, dedi sevecen bir ifadeyle. Ama şimdi biz olayı incelerken işten ayrılman gerekiyor. Basının bu olaya dalmasını kaldıramayız.
Diğer hastalarımı düşündüm. Charlotte'u, Marek'i, Yussi'yi, Pierre'i, Sibel'i ve Eva Blau'yu. Onları pat diye yüzüstü bırakamazdım. Kendilerini ihanete uğramış, aldatılmış hissederlerdi.
Yapamam dedim. Ben yanlış bir şey yapmadım.
Annika elimi tıpışladı.
Her şey kendiliğinden düzelecek. Lydia Everson'un şaşkın, dengesiz biri olduğu ortada. Ama şimdi en önemli kitabına göre davranmak. Biz bu olay hakkında inceleme yaparken izin isteyip hipnozla ilgili görevine ara vereceksin. İyi bir doktor olduğunu biliyorum Eric. Eminim grubunla tekrar...
Omuzlarını silkti.
En geç 6 ay içinde çalışmaya başlarsın.
6 ay mı? Öfkeyle ayağa fırladım. Hastalarım var, bana güveniyorlar, onları bırakamam dedim.
Annika'nın o yumuşak gülümsemesi üflenmiş mum gibi söndü. Yüzü kapandı ve sesi öfkeli bir tona büründü.
Senin hastan çalışmalarının derhal yasaklanması talebinde bulundu. Ayrıca polise başvurup senden şikayetçi oldu. Bizim açımızdan önemsiz bir mesele değil bu. Senin projene yatırım yaptık. Eğer yaptığın araştırmanın aranan ölçülere uymadığı anlaşılırsa gerekli önlemleri almak zorundayız.
Ne diyeceğimi bilemedim. Yalnızca gülme isteğine kapıldım ve yalnızca saçmalık bu diyebildim. Sonra odadakilere arkamı dönüp kapıya yöneldim.
Eric diye seslendi Annika arkamdan. Sana iyi bir seçenek sunduğumuzu anlayamıyor musun?
Durdum. Şu sahte anı yerleştirme saçmalığına inanıyor musunuz gerçekten?
Annika omuzlarını silkti.
Neye inandığımızın bir önemi yok dedi. Önemli olan kurallara uymak. Şu hipnoz işinden izne ayrıl ve bunu bir uzlaşma teklifi olarak değerlendir. Araştırmana ve huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edebilirsin ama yapacağımız soruşturma bitene kadar hipnoz terapisi yapmayacaksın.
Baş versene, gerçekle ilgisi olmayan bir şeyi kabul edemem.
Senden bunu kabul etmeni istemiyoruz.
Ama öyle, görevden affımı talep etmek bu iddiayı kabullendiğim anlamına gelir.
İzin talebinde bulunacağını söyle bana diye ısrar etti Annika.
Bu çok aptalca bir şey diye güldüm ve odadan çıktım.
31. ayrımın sonu. Sayfa 443.